Ayrım 7, Grizu 2, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 92. Hayat nasıl da üryan, şirin ve kudurgandır. Yalnızın aynası ateştir. Göğün ışığa doymuş mavi tebessümü beklenmedik ani bir şimşek sancısıyla renklendi. Martı çığlıkları düştü denize. Önce ürperdi, sonra dibini göstererek ırgalanmaya başladı deniz. Doğudan kilimli ve çatal ağzı göğünün kökler yeşiline çalan engebeli kıyısından bulut kümeleri yükseldi. Akışında kara elmas parıltıları, giz ve güç, oylum ve bereket. Bu kümeler denizin menekşe buğularından doğan yağmur yüklü bulutlarla birleşerek gök kubbeyi boydan boya kapladı. Yuvalarına yerleşen kuşların göz bebekleri gökyüzündeki kargaşaya, akan bulutlara, şimşek alazlarına çevrildi. Isınmış çeliği, meneviş ve tav renklerini güvercin boynunu andırıyordu gökyüzü. İlk güçlü gürleyişler Üzülmez Vadisi'nin yamaçlarında açılan ocak ve galerilerin üzerinde kömürün gemilere yükletilmesi için liman kurulmaya tek elverişli yer olarak düşünülen derenin ağzındaki koyun üzerinde gerçekleşti. Gürlemeler kuş çığlıklarıyla birlikte batıya, Kozlu'ya doğru kaydı. Toprak kıvılcımlanan, köpüren, uğuldayan, kurşuni bulutların ağırlığı altında suskunlaştı, kendi yüreğine çekildi. Kanat çırpan gecikmiş kuş katarları alçalarak ormanlara, kaya ve ağaç kovuklarına sığındı. Önce seyrek damlalar düştü. Bunu gökten tufan boşanmışçasına haşin bir yağmur izledi. Gürleyişler çoğaldı, ard arda yıldırımlar düştü vadilerin yamaçlarına. Orman yağmuru emerek ferahladı, köklere su yürüdü, tohum canlandı. Göğün büyük kargaşasından süzülen taze suyla beslendi yeraltı gölekleri. Meyilli arazilerin kil, kum ve kalkerden oluşan sürülmüş sıcak toprağına ince bir sis çöktü. Yamaçlardan Üzülmez Deresi'ne, Kokak Su'ya ve Filyos Irmağı'na şırlağanların söküp sürüklediği çürümüş otlar, böcek ölüleri, kömür tozları, mısır molozları, tohumlar, tomurcuklar inmeye başladı. Yağmur araziye salınan iş görmez küfeci hayvanların kurumuş sırt yaralarını yumuşattı. Tapbasan Şükrü'nün Arif dediği topal eşek sığındığı dut ağacının dibinden çıktı. Kamçı gibi inen yağmura verdi yaralı sırtını. Gideceği yeri bilememenin şaşkınlığıyla durdu. Toparlanması için Üzülmez Vadisi'ne salınan genç bir küfeci eşeğin acı acı anırışını dinledi kulaklarını dikerek. Zehra ocağa iki kütük attı. Kendisini ateşin içinde çırılçıplak hayal ederek yağmuru dinlemeye koyuldu. Karşı köşede karşılıklı yatan ve ateşi seyreden iki keçinin geviş seslerini yağmur uğultusunda dinlemeyi denedi. Madenden dönüş günüydü. Keçilerin geviş seslerini yağmur uğultusundan ayırt edebildiğine göre madencilerin ayak seslerini de ayırt edebilirdi. Parmaklarının ucuyla alnındaki şişi ve kabaran sağ gözünü yokladı. Sıkıntılı bir iç çekişle yüreğine bastırdı elini. Yalnızlığı defedecek sevgi neredeydi? Recep gelecek miydi? Serdar'ın adamlarından korktuysa gelmeyebilirdi. Kafası kırılmış, yüzü gözü şişmiş, ölümden kıl payı kurtulmuştu. Recep daha çocuktu. Recep'in çocuk yüreğini bu eve çeken sebep neydi? Erişilmez mübarek bir şeye bakar gibi bakıyordu Recep. Sudan daha duru, dibini göstererek. Recep sevdalı mıydı yoksa? Zonguldak'ın kızları oracıkta durup dururken anası yaşındaki bir kadına mı sevdalanacaktı? Recep'in yüreğine yardım sevdası mı köklenmişti yoksa? Damla damla biriken yardımlardan, içini gösteren gülümseyişlerden, sessiz ipeksi ısrarlardan sevda doğar mıydı? Kalktı, pencereye kat kat gerdiği çuvalları araladı, dışarı baktı. Yağmurun uyandırdığı taze toprak, çimen, balık ve keseli deniz yosunlarının kokusu doldu içeri. Kapıyı açtı, evin önünde göllenen sularla yüz yüze geldi. Yalnız bir kadının evinin önünde suların göllenmesi neye alametti? Boynunu uzatıp yola baktı. Madenciler yağmur yememek için bir yerlere sığınmış olabilirlerdi. Kapıyı kapattı. Çömelerek sırtını kapıya dayadı. Recep'in en çok ilgi duyduğu dul kimdi? Madenden dönüşte uğradığı ilk dul kimdi? Nurcan olamazdı. Onun Serdar'la ilişkisini biliyordu Recep. Huriye de olamazdı. Cılız ve çirkindi. Şermin'e gidiyordu ama onun oğlu Musa ile yakın arkadaştı. Şehri ile Hatice'ye de uğruyordu. Şehri olamazdı ama Hatice güzeldi. Saçları ağarmıştı ama Esma da güzeldi. İhbarcı olduğu için Dudu'ya gitmezdi Recep. Kara Süleyman'ın küçük kızı Elif D'ye mi tutkundu yoksa? Ateşe baktı. Yalnızın gerçek aynası ateştir. Recep'in en çok geldiği ateş bu ateşti. Onu çeken bir büyü mü vardı bu ateşte? Recep'i diğer erkeklerden ayıran şey neydi? Farklı bir huy mu vardı onda? Bakışları hal ve hareketleri verme üzerine kurulmuştu. Sevdiği kadın için kendisini kolayca feda ederdi. Yarın ne olacak sorusunu sordurmayan, güven veren bir insandı. Sırrını içinde çürüten, hep başkalarını öğrenen, kendisine ayağan etmeyen bir insan değildi. Seven erkek geçmişini gizlemeden anlatır. Gizleyenin gizli bir dünyası vardır. Korur, büyütür, sokmaz kimseyi. Yağmura kulak verdi. Şimşeğini, gürleyişini, yıldırımını tüketen yağmura. Bazı insanlar yağmura benziyorlardı. Şimşeklerini, gürlemelerini, yıldırımlarını göstermeden, duyurmadan yağan yağmura. Veriyor, istemiyorlardı. Davranışları yalansız, hesapsızdı. Verenler eziyordu. Verdikçe anlayan bir insandı Recep. Evin bitişiğindeki kümesten gelen tavuğun gıt gıdaklarına kulak verdi. Yumurtlaması durumunda evdeki toplam yumurta sayısının 5'e çıkacağını düşündü. Recep aç gelirdi belki. Yağda yumurta kızartmasını severdi. Düşüncesini keçinin ışıldayan gözlerinde yoğunlaştırdı. Cebeli'nin kelamında durdu birden. Aşk katında çıplağım. Kapıyı açtı, aşağılara yola baktı. Yağmurun hızı güneşin batışıyla birlikte kesilmişe benziyordu. Recep doğruca evine mi gitti yoksa? Kendi evinden önce anası yaşındaki bir dulun evine neden uğrasın ki? Ne de olsa bir çocuktu o, kapıyı kapadı. Çömelip yüreğinin vuruşlarını dinledi. Bıçakla birisini yaraladığına göre bayram artık zindandan çıkamazdı. Tek gözlü Nalbantyan gibi ölür kalırdı orada. Yalnızlık acısı lök demir gibi çöktü göğüs kafesine. Alev aydınlığına, keçinin gözüne, geviş kokusuna sığınmak geldi içinden. Yalnızlığı yenmenin bir yolu olmalıydı. İnsanı kucaklamayan bir söz, bir bakış, bir çırpınış yoksa yalnızlık nasıl yenilirdi? Keçinin karşısında oturdu, kafasını burnunu okşadı. Kalktı ocak duvarına yerleştirdiği tahta kürekten bir parça tuz aldı. Sağ avucuna serpiştirdi. Keçinin önünde bağdaş kurdu yeniden. Avucunu ağzına uzattı. Kesik vuruşlarda elinin ayasına yayılan sıcak, pürtüklü dili yüreğinde hissetti. Birileri mi yaklaşıyordu eve? Heyecanla kalkıp kapıya doğru yürüdü. İki kere çalındı kapı. Recep'in geldiğini çalınış biçiminden çıkardı. Kim o demeden açtı hemen. Kafasına ve sırtına üst üste 3 çuval atmıştı Recep. Çiseleyen yağmurun altında gülümsüyordu. Ben geldim dedi sıcak bir sesle. İstemezsen giderim. Sevincini edasında ışığa ve büyüye dönüştürmüştü Zehra. Misafirini çılgın güleç bir yüzle tepeden tırnağa süzerken ''Gir içeri, öyle konuşma'' dedi. Hemen içeri daldı madenci. Çuvalları ve sırtındaki torbayı duvarın dibine indirdi. ''Islanmışsın, ocağa yanaş, otur şu bığıra'' diyerek dümdüz kesilmiş bir ceviz kütüğünü gösterdi. ''Madenden çıktın, eve uğramadan mı geldin bana?'' ''Eve uğramadım, yağmuru yedim, suları, çağıldakları geçtim, sana geldim. Senin yüzüne ne oldu? Şişmiş, belermiş.'' Recep'in meraktan büyüyen çakır bakışlarını içli iyimser bir gülümseyişle karşıladı. Seven'in sorusu nasıl da farklıydı. ''Seni dövenler beni de dövdüler.'' ''Ne zaman?'' ''6 gün oldu.'' Yaklaştı göçük altından çıkan ölüyü süzer gibi Zehra'nın yüzündeki şişlikleri dikkatle süzdü. İşaret parmağının ucuyla dokunuverdi kadının yüzündeki şişliklere. İlginin içtenliğin derin masumiyeti karşısında büyülendi Zehra. Boynuna sarılmak, öpmek, koklamak geldi içinden. Sahiplenilme ve korunma duygusuyla sokuldu hafifçe, yakından seyretti yüzünü oğlanın. ''Hançerini çekmedin mi?'' ''Derya'nın kıyısındaydım, arkadan yüklendiler, haberim yoktu. Kötü ettiler beni. Gözlerimi açtım ki kumların, dalga birikintilerinin içindeyim. Hançerimi de aldılar. Ben eğer Zehra'ysam bunun hesabını onlardan sorarım.'' Kadının sesindeki güç ve kararlılık Recep'in hoşuna gitti. ''Ben sana yardım ederim, yalnız değilsin. Namusuna dokundular mı?'' ''Orasını hiç sorma.'' dedi ağlamaklı bir sesle. Kadının yanaklarına sızan gözyaşlarını içi yanarak izledi. Dayanışma duygusu özveri ve içtenlik iklimi içinde yaklaşıp yanağından öptü. Yakından gözlerinin içine baktı, rahatladı. Defne ve biçilmiş ot kokuyordu kadın. ''Ocağa yakın otur, çarıklarını çıkar.'' Kalktı, yağ kandilini yaktı. ''Aç mısın?'' diye sorma gereğini duymadan yumurtaları, tencereyi ve yağı getirdi. Köşede kireç ve çamurdan yapılan küçük tahıl ambarından ekmek aldı. Sessizleştiler, birlikte dinlediler sessizleşişlerini. ''Torunum Neşat zorlandı mı?'' ''Küfesini ben doldurdum, hep sırtına verdim. Çalışkan çocuk, sevdim.'' Duvarın dibinde rehavet içinde yatan keçilerle göz göze geldi Recep. Bacağını sürtünen ipeksi uzun tüylü Ankara kedisinin kafasını okşadı. Kadının yalnız olmadığını düşündü. Birilerini beklediği için yaşlanmıyordu. Eski güzelliğini koruyordu. Bu kadında insanı çeken bir tılsım mı vardı? Kendisine yumurta pişiren, durmaksızın gülümseyen, düşünen, birdenbire değişen, gençleşen, daha bir güzelleşen bu kadına nasıl yardım edebilirdi? ''Bu dünyada dövenlere yardım etmem. Seni dövdüler. Etinde, kemiğinde ağrılar var, sızılar var. Beni de dövdüler, bilirim. Kafam kırıldı, sağ ayağım bıçkındı.'' Alevin kızıllaştırdığı masum, çocuksu yüzü hayaline taşıdı Zehra. Gizlemeyen, duyan, dokunan insanın hali nasıl da başkaydı. Ateşin açığa çıkardığı rehavet. Çorap, çarık, ter ve kömür kokusu, davetsiz gelen güzellik. ''Hiç böyle dövülmemiştim. Aha, bu ocağın yanında 2 gün berbeyit yattım. Kızım kumru olmasaydı ölmüştüm. Sırtımda, her yanımda ağrılarım var, daha geçmedi.'' ''Elimin içi kuvvetlidir. Yüzüstü yatarsan sırtını ovarım, sığazlarım. Ağrıyan, yanan her yerini sığazlarım. Fırsat verirsen yardım ederim, rahatlatırım seni.'' Mutluluk ve umut ateşinin yarattığı tatlı suskunluğa sığındı Zehra. Bu çocuğun yardımında insanı çeken gizli bir güç mü vardı? İnsanı yalnızlıktan kurtaran bir güç. Yumurta sahanını Recep'in önüne koydu. Recep kalktı, torbasından bir başörtüsü çıkardı, açıp Zehra'ya gösterdi. ''Bu bohçayı sana aldım.'' diye gülümsedi. Gözlerine inanamadı Zehra. Delikanlının çocuksu sevinci karşısında ayağa kalktı, boynunu büküp öylece kaldı bir an. Zapt edemedi yüreğinin kabarışını, yaklaşıp sımsıkı sarıldı. Kafasını göğsüne bastırdı, avuçlarının arasına aldı yüzünü, alnından öptü. Başörtünün başına bağlanışını izledi gülümseyerek. ''Bir çocuk kadar rahatım şimdi, otur yemeğini ye.'' Çetin ve güzel bir iş başarmış olmanın bahtiyarlığıyla oturdu. Zehra'nın eski başörtüsünü çıkarıp yenisini bağlama sevincine katıldı gülümseyişiyle. ''Rahat ol, korkma. Ben korktum mu her şey benden korkar. O zaman tadım kaçar. Kötülük etmedim, rahatım. Yalan söylersem herkes bana yalan söyler, tadım kaçar.'' Zehra Cebeli'ye ait bu sözlerin Cebeli'ye değil de delikanlıya daha çok yakıştığını düşündü. İçinin çiçeklenen ıssız ormanına çekildi. Zevkle dinlemeye koyuldu misafirini. ''Yesene.'' ''Ben yedim, sen karnını doyur.'' ''Seni dövdüler. Hançerini çekmeseydin, beni kurtarmasaydın dövmezlerdi. Bana yardım ettin, ben bu yardımı unutmam. 80 yaşına gelsem de unutmam. Seni nasıl unuturum? Unutursam yazık olur bana. Canını canıma kalkan ettin.'' Sahanın dibindeki yağı mısır unundan saçta pişirilen son kırtıl parçasıyla silip ağzına attı Recep. Kuruması için sırtını ateşe döndü. Özgür, sıcak, ikircimsiz bir esneyişle yağmura, saçaklardan dökülen sulara verdi dikkatini. Kömür, ter ve geviş kokusu ve korkusuzluk ve hiçlik duygusu. Oh ne güzel! ''Senin bu eve girip çıktığını gören olursa Serdar'a söyler. o zalim öldürtür seni. Çarığındaki kömür ve çamur kalıntılarını külün üzerine attı. Yumuşak, çocuksu ve şaşırtıcı duygular içinde Zehra'yı süzdü. Bakışlarını kaçırmadı Zehra. Cevabını bekliyorum. Hadi benim için ölümü göğüsleyeceğini söyle der gibiydi.
Ben yardım ederim. Ölümden korkmam. Darda kalana koşarım. Rahat ederse sevinirim. Onun rahatının kimseye zararı dokunmazsa sevinirim. Ben sevdiğim insana doğru yürürüm. O bana doğru yürümese de.
İçindeki ışık tufanına yaslandı Zehra. Recep'in son 4 yıldır Cebeli'yle sıkı ilişkiler içinde olmasına sevindi. Beni öldürürlerse pişman olurlar. Bu dünyadan bir yardım eksilir. Bir kötülük daha çıkar ortaya. Ben yardım edersem daha çok severim. Sevmeye yardımla başlarım. Yardımım sevgi yaratırsa ben o insana sevdalanırım. Bu çocuk sabaha kadar konuşsa da dinlesem diye iç geçirdi Zehra. Alnının genişliğini, bakışlarının anlamayı öne alan iyimser saflığını aklının gücüne yordu.
Boş durma, yorganı hasırın üstüne ser, yüzüstü uzan, ellerin boş durmasın işlesin, ağrıların avuçlarıma geçsin.
Sen yorgunsun Recep, zahmet olur. Kadının itirazındaki titrek ve zayıf havadan cesaret aldı Recep.
Dertlenme, seve seve rahatlatırım seni, ben de rahatlarım.
Gelen giden olur, bu kadının bu körpe Ervan'la baş başa ne işi var derler.
Kimse gelmez bu yağmurda, git kapının kol demirini indir, korkma, ben sana yardıma geldim. Ne güzel yağmur var dışarıda.
Nazlanarak kalktı Zehra, kapının demirini indirdi, sırtını kapıya dayadı. Ateşe ve delikanlıya baktı yandan, yüreğinin şimdiye kadar hiç böyle çırpınmadığını düşündü. Hayat nasıl da üryan, şirin ve kudurgandı. Lakin nazlanmak da ağırbaşlı bir kadının işi değildi. Eğer güzelse kendi yüreğinin meramını dinlemeli, onun diliyle konuşmalıydı. Yatak yüküne doğru yürüdü, yorganın altındaki döşeyi çekip almak istedi. Vazgeçti, hasırın üzerine yüzü koyun uzandı.
Yorgan serseydin, rahat ederdin diyerek hemen ayağa kalktı delikanlı.
Heyecanından terlemeye başlamıştı Zehra. Konuşması durumunda büyünün bozulacağından korktu, susmayı tercih etti.
Her neyse yorgansız da olur.
Sessizce diz çöktü kadının yanı başına. Kafadan başlamam lazım, bohçanı çıkar.
Kafamda ağrı yok.
Asıl ağrı kafadadır, kafa insanın baş belasıdır.
Kadını beklemeden başörtüsünü çıkardı. Madencinin bu izinsiz gücü hoşuna gitti Zehra'nın. Tarifsiz bir merak ve heyecan anaforuna kapılmıştı. Neler olacaktı? Tahminleri gerçekleşecek miydi? Sevgi dokunmadan da maharetini gösterirdi. Bu çocuğun ağzından çıkan söz kökleniyor, dal budak salıyordu. Köklenmeyen, havada kalan tek bir sözü var mıydı? Verilip tutulmayan sözden korkuyordu bu çocuk. Öyle bir sözün sevgi fidanının gövdesine yuvalanan bir kurtçuk olduğuna mı inanıyordu yoksa? Yağmur hiç ara vermeden yağsa iyi olacak.
Recep tepeden tırnağa dikkatle süzdü kadını. Parmaklarını kına ve ter kokan uzun saçlara daldırdı. Bastırma ve sıvazlama yöntemiyle masaja başladı. Zehra Recep'in parmak ucuyla kendi gizli dünyasına, duygu yuvasına doğru yürüdüğünü, kendisini anlamaya çalıştığını düşünüyordu. Gerginlikten kurtulmuş inanamadığı tatlı bir rehavet içine girmişti. Cesaretin özenin, özverinin etinde kemiğinde gezinen gücünü yaşıyordu. Parmaklar yumuşak, şifalı hareketlerle kulakların dibine, enseye inmişti.
''Rahat ol, parmaklarım seni rahat ettirir. Acını emer, rahatını anlar. O vakit ben de rahat ederim. Sıcaksın, sessizsin. Üzülmez deresi döner dolaşır deryaya akar. Sen hızlı akan bir kadınsın. Aktığın bir derya var mı?''
''Aktığım bir derya vardı.'' diye mırıldandı Zehra hafif mayışık, isterik bir sesle. ''Gitti bir kalede sığır oldu, kırklara karıştı.''
Recep Bayram'ın nasıl bir derya olduğunu canlandırmaya çalıştı hayalinde. Zehra gibi bir kadın sevse sevse cesur baba yiğit, akıllı bir insanı sevebilirdi ancak. Kadının ensesinden sırtına geçti, elinin ayasını dayıyor, parmaklarının uçlarıyla bastırma, buruşturma, sıvazlama hareketleri yapıyor, masajın şiddetini kadının çıkardığı seslere göre ayarlamaya çalışıyordu. Sırtında gezinen ateşin ruhunu dikkatle izliyordu Zehra.
Ateş Recep'in bıçkın eğilimlere, uçarılıklara sahip olmadığını gösteriyordu. Sevgi büyüsünü saflıktan mı alıyordu? Saflığın gücünden kaynaklanan derin ilgiydi, insanı yalnızlıktan kurtaran.
Yalnızlık nedir Recep?
Bilmem diyerek sırttan bele doğru indi. Anam hep yalnız kaldı. Ben tek boynuzu kırık bir ineğim, boduk ineğim derdi. Anlardım anamı, yardım ettim hep. Hastalandı, yemeğini yaptım. Ağladı, gözyaşlarını sildim. Üşüttü, sırtına bardak saldım. Kirlendi, çamurla sırtını ovdum. Anama pazar avradı dediler. Kızmadım, güldüm. Anam mor bir çiçekti. Bir ağacın gövdesinde bitmişti. O ağaç bendim. Anam bana tutunmuştu. Ben anama yaslanmıştım. Bana hoş kokular verdi. Gönlümü çiçeklendirdi. Başımı eğdim. Anamı seyretmeyi sevdim. Oradan öğrendim. Başka yaşlı kadınları seyrettim. Ben hep yaşlı kadınları sevdim. Beni anladılar. Beni anlamayan kadına çok üzüldüm. Bir kadın beni anlamadı, ağladım. Kadına ağladım. Bir insan anlamazsa yalnız kalır. İneğin kör memesi yalnızdır. Süt dokunmaz, el dokunmaz, kimse dokunmaz ona.
Kör kuyu da yalnızdır.
Yalnızdır diye onayladı Recep. Kimse başında toplanmaz, dibindeki suya bakmaz, kovasını sarkıtmaz. Bu sözlerin Recep'ten değil de onun büyük bir kavrayış maharetine sahip olan ellerinden çıktığını sandı Zehra. Ellerin doğurduğu arzularla konuşmaktan çekindi, terlediğini fark etti. Göğüslerinin zonklayışını dinlemeye koyuldu. Recep kadının kuyruk sokumunu kündelemeye, ezmeye başladı. Kalçaların dolgun, sert ve biçimli gücü karşısında heyecanlanma, yutkunma ve terleme krizine girdi.
Senin arkan öteki kadınların arkasından daha terbiyelidir. Şekil şemail var, serttir, balkımamış.
Alnının terini elinin tersiyle sildi. Böyle güzel bir kalçaya erkeklerin zaman zaman parmak atabileceklerini düşündü.
Senin arkanı hiç bızdıklayan oldu mu?
Şaşırdı Zehra. Umudunu ve sevincini alevlendiren bu şaşırtıcı çıkışı cevapsız bırakmayı düşündü. Dayanamadı sonra.
Nerede o cesaret dedi. Ben hep onların gözünde bileylenmiş bir bıçkıydım. Beni gafil avladılar, arkadan saldırdılar. Önden yeltenmediler, cesaret isterdi. Ben Zehra'ysam bunun hesabını onlardan sorarım.
Kuyruk sokumundaki masajın ateşleyici gücü sesini titrekleştirmişti. Bir hançere ihtiyacım var.
Ben bulurum. Senin hançerin insana zarar vermez. Suyun kenarındaydım. Yılan yarı kalkmıştı. Su içinde boynana boynana geldi. Bana baktı, geçti gitti. Yılanın dilindeki zehirli hançer niye bana dokunmadı? Çünkü ben yılana dokunmadım. Senin hançerine kimse dokunmazsa senin hançerin kimseye dokunmaz.
Dokunan bir hançere ihtiyacım var. Recep bünyesini saran ateşin diliyle Beyke'nin beli belimi gevşetti diye iç geçirdi. Kadının hançerden söz etse de rahatladığını ve kendisini anlamaya başladığını düşündü. Dul Hatice'nin bir ay önceki sıcak, içtenlikli, cesur davranışları canlandı hayalinin büyülü aynasında. İnsanın ayak basamayacağı sınırsız, mavi bir boşlukta duyumsadı kendini. İçinde kıpırdayan, gülümseyen, çıkış ve menzil arayan bir güç vardı. Çabalarını bu gücün özgürlüğüne güç verecek biçimde yoğunlaştırdı. Durdu, derin bir nefes aldı. Terledi, ellerini kadının belinden çekti, yutkundu. Kalbinin vuruşlarını ve kadının beklentisini dinledi. Madende çalışan Bahriye erlerinden Konyalı Ahmet'in sık sık kullandığı sözcük çınladı kularında. Çiçekli entarinin altında kabaran kalçalara baktı, dayanamadı.
Benim babuşum ateşlendi diye mırıldandı.
Zehra durumu anladı hemen, anlamının gücüne sığındı. Ortada bir tılsım vardı. Harlanan ateşin doğurduğu tılsımı sözle zayıflatmanın zamanı değildi. Ayaklanmış, doyumsuz bir teslimiyet içinde beklemeye koyuldu.
Seninkinde ateşlenme var mı?
Cevap alamayınca bekledi biraz. Fırsat verirsen ırgalandırır, rahatlatırım seni.
Ben de rahatlarım.
Zehra usuldan kalktı, dağılmış saçlarını toplayarak bağdaş kurdu Recep'in karşısında. Çatılmış kaşlarının altından şirinleme, dik dik dolu dolu süzdü oğlanı.
Ben senin anan yaşındayım Recep, nasıl olur?
Olsun, rahatlatırım. Erişkin kadınlar beni anladı. Onların isteklerini anladım. Sıkıntılarını emdim. Damarlarını rahatlattım.
Zehra allak bullak olmuştu. Kapının altındaki boşluktan defne ve çilek kokusu mu geliyordu acaba? Bu saf şaşkın çocuk neler zırvalıyordu?
Kimi rahatlattın?
Hayırlı bir iş yapmış olmanın övüncü ve rahatlığıyla Hatice Bibi'yi rahatlattım dedi. İçinde kabaran öfkeyi soğukkanlılıkla dizginledi Zehra. Ayağa kalktı. Oturdu yeniden. Kıskançlık ve merak anaforunda dönüp duruyordu.
Nasıl rahatlattın o deli kadını, anlat.
Kadının sesindeki güçlü merakı rahatlama isteğine yordu Recep. Gözlerinin içine dikkatle baktı. Yardım ve iyilik aradığını ama bulamadığını sandı. Kendisini bu kadına anlatmadan anlaşılamayacağını düşündü. Hatice Bibi'nin evinin önünden geçtim. Ağladığını duydum. Geri döndüm, kapıyı vurdum. Yardıma geldim dedim. Beni içeri aldı. Gözyaşlarını sildim. Saçlarını taradım. Başörtüsünü bağladım. Başının ağrıdığını söyledi. Rahatlatırım dedim. Şakaklarını ovdum, elimi tuttu. Ben anladım. Yüreğim acı bibere değdi sanki. Bayır bayır yandı. Yanaklarımı sığazladı. Çocuksun dedi. Sağ mememde sancı var, biraz em geçsin dedi. Ben anladım. Açtı. Emdim, rahatladı. Çocuksun dedi, yanaklarımdan öptü. Yardıma düşkün olduğunu anladım. Bir şey getirdi, yedim. Birazını da kediye verdim. Bir çocuk bir kadının üstüne çıkar, dilini emerse o kadının bahtı açılır dedi. Gitti kerevetin üstüne uzandı, dilini çıkardı. Gel em dedi. Gittim emdim. Kalkmak istedim, barıtlandı, bırakmadı. Acele etme, daha bahtım açılmadı dedi. Biraz daha yardım ettim. Altımda yayvanlaştı, bayım bayım bayıldı. Bacaklarını belime atar atmaz korktum, kalktım. O da kalktı, biraz kızgındı. Bahtım açıldı, şimdi sıra sende dedi. Bahtımın açık olduğunu söyledim. Kabul etmedi. Bahtımı açacağını söyledi. Sen benim üst dilimi emdin. Bahtım açıldı. Aklıma ışık doldu dedi. Beni köşeye sıkıştırdı. Bir kadın bir çocuğun alt dilini emerse o çocuğun bahtı açılır dedi. Ben anladım. Elini uçkuruma attı. Yüzünü avuçlarının içine gömdü Zehra. Çıkışı olmayan dar bir karanlığa düştüğünü hissetti. Ayağa kalktı hemen. Aptallığı saflıktan ayıramayacak kadar sersemleşmenin, nefsine yenik düşmenin utancıyla ''Sus, yeter!'' diye çıkıştı. ''Her kadının kapısı çalınmaz. Adın kötüye çıkar Recep. Öldürürler seni, kurtların inindesin.''
Kafayı duvara toslamış gibi oldu Recep. Zehra'nın durup dururken kıvılcımlanıp huysuzlaşmasına bir anlam veremedi. İnsanların rahatını cinler mi bozuyordu yoksa?
''Ben kimseye kötülük etmedim ki.'' Kadını kendine götürdüm, beni çekti üstüne çıkardı. Yardım ettim, ırgaladım, rahatlattım. Kocası mezardan çıkmadı. Kimse kadının altında kalıp ezilmedi. Benimle kadın arasında sıkışıp ezilen de olmadı. Bu kariyerde iki kişi rahatlamış oldu. Rahatlayan insan başkalarını da rahatlatır.
Recep'in akla uyan sözlerinin ruha ve duygulara uymadığını düşündü Zehra. Recep'te yanıldığını, yalnızlığının eskisinden daha şiddetli bir şekilde devam ettiğini fark etti. Söz dinlemez, baştan ayak birisine doğruları anlatmanın bir yararı var mıydı? Pencere çuvallarını aralayıp dışarı baktı. İçindeki karanlığın dünyaya egemen olduğunu sandı. Akşam olmuş diye mırıldandı. Herkes madenden geldi. Daha fazla gecikirsen anan meraklanır. Kapı kapı gezer, arar seni. Burada görürse mırın kırın eder. Ben de cevabını veririm, aramız açılır. Gecikmeden gidersen iyi olur.
Recep'in yardımını tamamlayamadığı için üzüldüğünü sezer gibi oldu. Torbasını ocağın yanından alıp eline verdi. Zehra'nın tek başına kalacağını, yalnızlık şalına bürünüp için için ağlayacağını düşündü. Torbasını sırtına attı, kapıya doğru yürüdü. Birden döndü, gülümsedi. Yaklaşıp yanaklarından öptü Zehra'nın. Farklı bir iklime girdi kadın. Çocuğunu sever gibi saçlarını okşadı delikanlının.
''Buraya geldiğini, neler yaptığını kimseye anlatma.''
''Sormazlarsa anlatmam.''
''Sorsalar da anlatma.''
''Tamam, senin dediklerini yaparım.'' diye gülümsedi. ''Sen bana anamdan daha yakınsın. Ölüme gönder, giderim.''
7. Ayarın sonu. Sayfa 105.